Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Haftanın son güne bakış ana haber bülteninden herkese merhaba. Ben Sahra Atilla. Bugün iç siyasetin gündemini konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Seferihisar'da 3 gün sürecek olan kampı bugün başladı. Kampın açılışında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verdi ve belediye başkanlarına, milletvekillerine ve parti yöneticilerine seslenerek siz gerçekten benimle birlikte misiniz diye sordu. Bunun üzerine Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere partililerden yanındayız mesajı geldi. Medyascope muhabiri, Medyascope Ankara muhabiri Cansit Timur yayınımızda olacak ve ayrıntıları bizlere aktaracak. Peki bu açıklama adaylık tartışmalarına son noktayı koydu mu? Altılı Masa'yı adaylık tartışmaları nasıl etkiliyor? Gazeteci ve yazar Taha Akyol yayınımızda olacak ve bu soruları kendisine yönelteceğiz. Günün önemli gelişmelerini sizlerin de soru ve görüşleriyle değerlendireceğimiz güne bakış ekonominin gündemiyle başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün düzenlediği para politikası kurulu toplantısı sonrası politika faizini 100 baz puan indirerek %12'ye çekti. Merkez Bankası'nın dün yaptığı 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 18 lira 40 kuruşla rekor kıran dolar bugün 18 lira 41 kuruşa gelerek tarihi zirvesini yineledi. Medyascope yorumcusu ve ekonomist Profesör Doktor Yalçın Karatepe para politikte değerlendirdi.
Faiz indirim gerekçesini de anlamamız biraz daha mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şimdi faiz indiriminden en hızlı fayda sağlayacak olan kesin bankacılık sektörü. Bu gayet açık. Zaten normalde Merkez Bankası faiz oranı doğrudan vatandaşı ilgilendiren bir faiz oranı değil. Çünkü biz Merkez Bankası'nı iş yapmıyoruz. Bankalar Merkez Bankası'nı iş yapıyor. Merkez Bankası'ndan borçlandıkları zaman ödedikleri faiz, politika faiz oranı. O da 112'ye indiğine göre bu demektir ki bankalar Merkez Bankası'ndan daha düşük bir faiz oranıyla borçlanma imkanına sahip olacaklar. Yani %13 yerine artık dünden itibaren %12'den borçlanabilecekler. İyi bir şey. Yani borçlanırken daha düşük faizle borçlanmak iyi bir şey tabii. Bunu bankaların yüklü miktarda fon ihtiyacı için yaptığını düşünürseniz bankalara ciddi bir katkı olacak. Merkez Bankası'ndan borçlanma maliyeti düşeceği için gayet açık.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'in Seferihisar ilçesinde kampa girdi. Her sene geleneksel olarak meclis açılmadan önce yapılan kamp programına CHP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri aileleriyle birlikte katılıyor. Kampa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderlik ediyor. Yaklaşık 9 ay sonra genel seçimlerin yapılacak olması ve Kılıçdaroğlu'nun da muhalefetin en güçlü aday seçeneklerinden biri olarak gözükmesi kampın önemini arttırıyor. Ankara muhabiri Cansu Timur kampı yerinde takip ediyor. Cansu hoş geldin yayınımıza.
Merhaba Sahra, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz. Kamp 3 gün sürecek dedik ve bugün ilk günüydü. Açılış konuşması yapıldı ve bunu daha sonra soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması güne de damga vurdu diyebiliriz. Ama ilk gününden öne çıkan gelişmeleri önce senin izlenimlerinle dinleyelim. Daha sonra detaylarına bakalım.
Evet Sahra, aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tabii sabah saatlerinde olduğu için günün bayağı etkiledi, buradaki havayı bayağı değiştirdi ama ben programdan bahsedeyim ilk önce, bugün olanlardan bahsedeyim. Senin de söylediğin gibi 3 günlük bir program. İlk 2 gün burada CHP'liler kampta olacak. 3. gün Kılıçdaroğlu temel atma törenine katılacak, şehre, İzmir'e inecek ve bir Avrupa Birliği'nin ödül töreni var, Türkiye'de vereceği bir ödül var. Onlara katılacak. Sabah saatlerinde açılış konuşmalarının ardından grup başkan vekillerinin sunumları oldu ve ekonomi ve seçim güvenliği ile ilgili sunumlar oldu. Biz bu sunumlara basın olarak katılamadık. Kapalı oturumlar şeklinde gerçekleşti. Ancak parti yetkililerine sorup bilgi almaya çalıştık. Parti grup başkan vekillerinin yaptığı sunumda CHP'nin biliyorsunuz yaz boyunca çeşitli illerde ziyaretleri olmuştu. Evet. Bayağı sahadalardı ve aktiflerdi. Bu aktifliğin korunması ve giderek artırılması vurgusu yapıldığını öğrendik. Ayrıca her zaman CHP'ye yöneltilen bir eleştiri var. İcraatlerinizi anlatın. Halkın size güvenmesi için, oy vermesi için icraatları daha çok vurgulamak gerekiyor diye. Önümüzdeki dönem CHP'nin icraatlara vurgu yapacağını öğrendik. Grup başkan vekillerinin sunumunun ardından ekonomi ve seçim güvenliğine ilişkin sunumlar yapıldı. Ekonomi sunumunu CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptı ve CHP'nin iktidara gelirse yapacağı hızlıca düzenlemelerden bahsetti Faik Öztrak edindiğimiz bilgilere göre. Bunlar arasında siyasi etik kanununun çıkartılması, TÜİK'in revizyonu, Merkez Bankası'nın güvenilirliğini sağlamak için hızlıca atılacak bir yeni kanun tasarısı gündemde ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için bazı çalışmalar yapılacak. Bunların ekonomide güvenilirliği sağlayacağı düşünülüyor. O yüzden CHP iktidara gelirse bunlar ilk yapacağı düzenlemeler arasında yer alıyor. Seçim güvenliğinde de Onursal Abugüzel ve Oğuz Kağan Salıcı sunum yaptılar. Bütün sunumları Kemal Kılıçdaroğlu kapalı oturumlarda gerçekleşen sunumları izledi. Hiç ayrılmadı ve sunumlarda zaten sunumları yapan kişilerden aldığımız bilgilere göre zaten hepsi Kılıçdaroğlu'yla yakın temasta bulundukları çalışmalar ve kendisinin de bilgisi dahilinde olan hem ekonomide hem seçim güvenliği konusunda yakından izlediği, yakından takip ettiği konular ve onları dinledi. Seçim güvenliğinde CHP bir sistem kurmayı düşünüyor. Hem seçim günü, seçim öncesi hem seçim sonrası için bir sistem kurmayı düşünüyor ve sandık görevlileriyle, gönüllü olacak kişilerle birebir iletişimde bulunmayı düşünüyor. Geçtiğimiz 2018'deki seçimlerde Millet İttifakı birlikte bir seçim güvenliği çalışması yürütmüştü. Orada 750 bine yakın gönüllü katılmıştı. Şimdi sayının 1 milyonun aşmasını bekliyorlar. Sandık görevlilerini tek tek arayacaklar. Gerekirse milletvekilleri seçim bölgelerine gidecekler seçim günlerinde ve orada sandık güvenliğinin sağlanması için çalışmalarda bulunacak. Bunları öğrendik diyebilirim.
Şimdi o zaman tekrar başa dönelim istersen. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması "yanımda mısınız" diye sordu ve bu sosyal medyada hatta trend topiklere girdi. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş başta olmak üzere partililer desteklerini dile getirdi. Hem onu sorayım hem de 9-13 Ekim'de bir ABD ziyareti de olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunlarla ilgili neler öğrenebildin, senin gözlemlerin neler oldu, detayları senden alalım.
Evet, sabah açılış konuşmasından önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Tunç Soyer birer açıklama yaptı. Onların açıklamalarında zaten bir yanındayız, genel başkanın yanındayız vurgusu vardı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu da sahneye çıktığında sarayın oligarkları var, kendi medyası var, kendi iş tuttuğu çeteler var. Ama biz artık onların memlekete bir şey verebileceğini düşünmüyoruz. Ben de bu yolda yürümeye kararlıyım. Benimle misiniz çıkışı yaptı. Şimdi daha önce Nisan ayında ilk bir çıkışı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. En kısa grup toplantısını gerçekleştirmişti kendi genel başkanlığı döneminde ve hani benimle misiniz demişti. Ya benimle yürüyün ya da yolumdan çekilin demişti. Daha sonra bir beşli çetelerle CHP'li kurmayların tuttuğuna dair bir açıklaması olmuştu sosyal medyada. Şimdi bu açıklamayı tekrar yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Tekrar yapması ne anlama geliyor diye aslında biz bugün parti kurmaylarına sorduk. Yani çünkü altılı masaya şimdiden tartışılmaya başlandı ve bu açıklama altılı masaya mı, Türkiye'nin tamamına mı, yoksa partili içine mi diye tartışılıyor. Burada iki farklı görüş var. Birinci görüş bu mesajın parti içerisine olduğu, son dönemde yapılan açıklamalar da bakıldığında genel başkan düzeyinde yapılması gereken açıklamaların parti yetkilileri tarafından röportajlar, televizyonlara demeçler şeklinde verildiği düşünülüyor ve bunların önünün alınması istiyor ve bu konuda artık parti yetkililerinin bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek yapacağı açıklamalara son vermeleri isteniyor. Partiye zarar verecek açıklamalardan kaçınılması isteniyor. İkincisi de bu mesajın tüm Türkiye'ye verildiği, tüm muhalefete verildiğine ilişkin bir görüş. Buna göre de artık Kılıçdaroğlu adaylığını netleştirdi, belli bir zemini oturttu ve bu konuda hem Türkiye'de partisine katılım çağrısı yapıyor, hem de muhalefette kendisine bu şekilde polemik yaratacak durumlardan kaçınılmasını istiyor ve zarar verecek yine bir açıklamadan uzak durulmasını istiyor gibi iki farklı görüş var. ABD ziyaretine sorduk. 9-13 Ekim diye yazılmıştı. 9-13 Ekim için bir evet ayarlama olduğunu kesinleştirdik biz de bugün. Kılıçdaroğlu muhalefetle görüşecek, yani muhalefetle diyorum pardon, gençlerle görüşecek ağırlıklı olarak Amerika'ya gittiğinde. Bu gençler de iki farklı grup. Birinci grup Türkiye'den okumaya giden gençler Amerika'ya. Onlarla görüşecek. İkinci grup da Amerika'da da teknoloji yatırımı yapan gençlerle görüşecek. Ve bu gençlere Kılıçdaroğlu'nun geri dönün çağrısı yapması bekleniyor. Bunu öğrendik ve parti yetkilileri hükümetin görevi hükümetle görüşmek. Biz hükümet yetkilileriyle görüşmeyi düşünmüyoruz. Aktivistlerle görüşmeyi düşünüyoruz. Çevre alanında, kadın alanında çalışmalar yapacak insanlarla görüşmeyi düşünüyoruz. Siyasi bir arayış içinde değiliz. Türkiye'yi yönetmeye aday olan bir liderin vizyonunu dünyaya sunmayı düşünüyoruz. Ve bu yüzden görüşmeleri gerçekleştireceğiz diyor. Bernie Sanders'la görüşmesi de kulislerde yazılanlardan da evet bunun için de şu anda çalışmalar yürütüyor parti ekibi ve bir görüşme ayarlanması bekleniyor. Şimdilik benim aktaracaklarım bu kadar.
Cansu çok teşekkür ederiz. Cumartesi ve pazar günü de zaten sana bağlanıp gelişmeleri senden dinleyeceğiz. Şimdilik çok teşekkürler.
Yayınlar, teşekkür ederim ben.
Evet, şimdi Cansu Timur 3 gün boyunca kampta olacak ve gelişmeleri aktaracak. Medyascope'un web sitesinden de öne çıkan gelişmeleri okuyabilirsiniz. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Şimdi de CHP'nin kampta birinci gününde neler yaşandığını görüntülerle izleyelim.
Merkez Bankası'nın bank olmaktan çıktığını ve Merkez Bankası'nın artık başka işlerle uğraştığını, kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Merkez Bankası'na verilen görevin Merkez Bankası tarafından yerine getirilmediğinin de farkındayız. Hayat pahalılığını biliyoruz. Devlet memurlarına diyor ki, okuyayım. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın çalışanları, kimleri görevlendireceği belli. Sizlerin hanelerinizde ziyaret ederek bir bardak soğuk suyunuzu, bir demli çayınızı içecek, kah derdinizi dinleyecek, kah sohbetinize eşlik edecek. Hani senin milletvekillerin gidiyordu? Gidemiyor. Hani senin il başkanların gidiyordu? Gidemiyor. Hani senin kadın kolların gidecekti, evlere girecekti? Giremiyor. Ne yapıyorlar? Şimdi devlet memurlarını görevlendiriyorlar, siz gidip anlatın diyor. Devlet memurları sarayın kölesi değildir. Ve ilerlemeye kararlıyım. Ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanlarım. Bu ülkeyi seven insanlarım. Gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor. Buna inan. Ve yine buna inan. Bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Ve özgürlük, doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?
Muhalefetin gündemi yoğundu. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bugün İzmit'teydi. İzmit Belediyesi Nihat Gürer spor tesislerinin açılışını yapan Meral Akşener, Çınar Akademi'yi ziyaret etmesi ve İzmit Belediyesi'nin çalışmalarının anlatılacağı programa katılması bekleniyor. Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri takip etti. Ufuk, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk Sara Atilla.
Şimdi Meral Akşener'in ziyaretlerini takip ediyorsun. İzmit'tesin. Son gelişmeleri senden alalım. Bugün neler yaşandı? Sendeyiz Ufuk.
Evet, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmit'teydi. İzmit'te abisinin adını verildi. Spor testini attı. Nihat Gürer spor testi. Nihat Gürer de İzmit'in tanınmış isimlerindendi. 2017 yılında vefat etmişti. Kendisi hem bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nı yürütmüştü. Daha sonraki dönemlerde ise Kocaeli İl Odası'nda görev almıştı. Oranın başkanlığını yürütmüştü. Bugün ise Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, onun adının verildiği bir spor tesisi açtı. Bu tesisin açılışına da tabii ki Meral Akşener ve Nihat Gürer'in kızı ve ailesi de katıldı oraya. Yine Meral Akşener de İzmit'te olduğunu da belirtmemiz lazım. Ailesi de buradaydı, ailesi de katıldı. Orada bir açılış yapıldı, kurdale kesildi. Bunun dışında Nihat Gürer'in kızı sahneye çıktı, kısa bir söz aldı. Çok duygulandıklarını, bunun bir vefa duygusu olduğunu söyledi. Ardından ise sahneye Meral Akşener çıktı. Tabii burada siyasi bir söylemde bulunmadı Meral Akşener. Sadece abisi her ne kadar MHP il başkanı olsa da sağdan sola herkese bir şekilde temas ettiğini, iyi bir abi, iyi bir baba olduğunu belirtti. Daha çok ailevi yönünü öne çıkardı, insani yönlerini öne çıkardı. Buradaki spor salonunun açılışından sonra da yine İzmit İlçe Belediyesi'nin yaptığı şeye gidildi, Çınar Akademi. Yani burada da çocuklara eğitim veriliyor. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerine üniversiteye hazırlık için eğitim veriliyor. Orada da Meral Akşener kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Şu anda da İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gelindi. Meral Akşener de burada şu anda. Burada da İzmit Belediyesi'nin aslında seçimlerden bu yana yaptıkları anlatılıyor. Neler yaptı, yaptıkları projeler dile getiriliyor. Program devam ediyor. Birazdan da Meral Akşener'in sahneye çıkması bekleniyor. Şunu da belirtmem lazım tabii ki. Hani burada açılışta genelde iyi partililer vardı. Her ne kadar hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olsa CHP'li katılımı az diyebiliriz. Daha çok temsili boyutta kalmıştı. Parti yöneticileri katılmıştı. Ama katılan vatandaşlar da bunu da şuradan anlıyoruz. Birçoğunda iyi parti rozeti vardı. Bunu da belirtmek isterim.
Ufuk Çey, çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Çok sağ ol. Çelik izlenimlerini aktardı. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Medyascope'un YouTube kanalından haberimizin tamamını izleyebilirsiniz. Şimdi tekrar CHP'ye dönelim. Az önce Medyascope Ankara muhabiri Cansu Timur da belirtmişti. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli açıklamaları vardı. Kılıçdaroğlu'nun siz gerçekten benimle birlikte misiniz, benimle misiniz? Artık karar verin açıklamasına CHP'lilerden destek geldi. Kılıçdaroğlu ne dedi, kimler ne destek verdi? Haberimizi izleyelim. Ardından gazeteci ve yazar Taha Akyol yayınımızda olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM grubunun İzmir'de düzenlediği 27. dönem 5. çalışma ve değerlendirme toplantısında partisine dikkat çekici bir mesaj verdi.
Ve özgürlük, doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya isteyemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına CHP'lilerden destek geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım diye tweet attı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım dedi ve Kılıçdaroğlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün, bugün ve daima halkının yanında olan halk ve devlet insanının daima yanındayım diye yazdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun yanındayım ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de dün neysem bugün de aynıyım, yanındayım yazdı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, milletimizin huzurlu ve mutlu olduğu, daha aydınlık, daha özgür ve daha adil bir Türkiye için bugün de yarın da Sayın Genel Başkanımızın yanındayım. Cumhuriyetimizin 100. yılında geliyor gelmekte olan dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım açıklamasında bulundu.
Tağ Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Şimdi isterseniz son gelişmeden başlayalım. Yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de Seferihisar'daki kampta, az önce haberimizde de izledik. Ya siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınız da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini görüyorum dedi. Ve daha sonra tweetler atıldı, orada alkışla karşılandı. Sosyal medyanın da gündemi oldu. Hatta günün en önemli haberlerinden biriydi bu. Siz nasıl okudunuz? Yani bunu... Bu açıklamayla ilgili sosyal medyada şu açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı adayı konusu kapandı. Bu bir adaylık çıkışıydı diyen oldu. Bu Türkiye'ye bir mesajdı ya da partinin içine bir mesajdı diyenler oldu. Sizin yorumunuz neydi? Böyle başlayalım dilerseniz.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını ben iki sebebe bağlıyorum. Birincisi, CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'ndan farklı düşünen, CHP'nin tarihte kalması gereken bir takım kalıplarını hala sürdürmek isteyen bir grup var. Bunlar medyaya da yansıyor. Altılı masadaki sağ partileri sürekli eleştirerek, karşı devrimci gibi sıfatlar kullanarak böyle cılız da olsa bir kanat var. Onların çok etkili olmadığını, kendisinin partiye hakim olduğunu göstermek için bunu yaptığını düşünüyorum. Nitekim beklediği olumlu desteği de aldı. İkincisi, Kılıçdaroğlu'nun evet bu açıklamasıyla ve partisinden aldığı bu neredeyse kayıtsız şartsız destekle Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali %90'dı. %90 biraz daha üzerine çıkmış gibi gözüküyor. Bu noktadan sonra bir parti kendi genel başkanının dışında bir aday gösterilmesini zor kabul eder. Bu noktadan sonra, bu noktaya gelmiş olan bir aday, bir Sayın Kılıçdaroğlu da ben değilim peki falancı olsun diyeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla bir parti içi tesadüf sağlamak, partide Kılıçdaroğlu'nun merkeze açılma politikalarına karşı çıkanların etkisiz olduğunu göstermek bu altılı masayı rahatlatır. İkincisi de adaylık konusunda partinin full desteğini alarak kendi konumunu güçlendirmek.
Yani altını masaya bu açıklamanın ve genel adaylık tartışmasının olumsuz yansıyacağını düşünmüyorsunuz, öyle mi?
Hayır, düşünmüyorum. Yani altılı masada tabii isim vermeyeceğim kendileri bir açıklama yapmadan. Sayın Kılıçdaroğlu çok dürüst, namuslu bir adam, birleştirici bir adam ama kazanabilir mi? Dolayısıyla başka bir birleştirici aday olsa daha iyi olur diyen liderler var. Ancak Kılıçdaroğlu'na sen çekil dendiğinde falanca kişi olsun diye ortaya konulabilecek ağırlıkta bir isim yok. Kılıçdaroğlu bu ağırlığı, bu açıklamasıyla ağırlığını kabul ettirdi. Artık altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu görebiliriz. Artık dönülmez noktaya geldi. Ancak altılı masada geçmişinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik dar ideolojik kalıplarıyla mücadele etmiş olan liderlerin buna destek vermesini, Kılıçdaroğlu'na destek vermesini kolaylaştıracak formüller ortaya konulacaktır. Zaten bunun üzerinde çalışılıyor. O da Cumhurbaşkanlığı seçilecek olan Sayın Erdoğan yerine seçilecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye'yi nasıl idare edeceği. Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin başbakan yetkileriyle o göreve geleceği, diğer altılı masadaki liderlerin hangi görevlere geleceği ve bir de nelerin yapılmayacağı, mesela muhafazakar camiayı rencide edecek tavırları girilmeyeceği konusunda bir takvim, bir yol haritası hazırlandığında Kılıçdaroğlu'nu altılı masanın desteklemesi de kolaylaşır.
Peki bu şimdi adaylık tartışması altılı masanın hep gündemdeydi ya. Yani altılı masa görüşmelerinin sonunda sürekli soruluyordu ama açıklanmıyordu. Özgür Özel geçtiğimiz hafta Ruşen Çakır'a konuk oldu ve şunu söyledi. Yani seçmen bu kadar önemsemiyor dedi adaylık meselesini. Sizce öyle mi? Dün Ali Bayramoğlu yayınımızdaydı. Hayır, bence seçmen çok önemsiyor dedi. Sizin görüşleriniz ne bu konuda? Yani seçmenin önemsemiyor mu muhalefetin adayını? Çünkü önümüzde kritik bir seçim var ve muhalefetin adayı merak ediliyor gibi geliyor bana da. Siz ne dersiniz bu konuda?
Seçmen önemsiyor. Ya da şöyle diyelim, buradaki amaç ne? Kararsız seçmenin desteğini alabilmek, değil mi? Altılı masadaki altı partinin bütün tabanları gelse bile Cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyor. Ortada bir kararsızlar kitlesi var. Önümüzdeki seçimde hem Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Erdoğan bu tarafsızları kendisine çekmeye çalışacak. Buna karşılık olarak da Millet İttifakı aynı kararsız kitleyi çekmeye çalışacak. Bu kararsız kitle homojen değil. Büyük bir kısmı AK Parti'den kopabilmiş. AK Parti keşke bu halleri düşmeseydi diye hala hayıflanan çok geniş bir kitle var. Onlar Erdoğan'a oy vermedikleri takdirde kime oy verecekleri konusunda hassasiyet gösteriyorlar. Zaten altılı masada Türkiye nasıl yönetilecek onu belirleyelim. Seçilecek Cumhurbaşkanı'nın yetkileri ne olacak? Altılı masayı oluşturan partilerin katkısı ne olacak diye ısrarla üzerinde durmaları, bu konuyu sık sık açıklamaları, yüksek sesle ifade etmeleri de Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde bir CHP'li adaya benim elim gitmez diyen, AKP'den kopmuş ama nereye gideceğine karar vermemiş olan seçmenin oy vermesini kolaylaştırmak. Ben adayın kimliğinin çok önemli olduğu kanaatindeyim.
Yarın bir de 3. ittifak toplanıyor ve 3. ittifak yol haritasını belirleyecek ve bununla ilgili açıklamalarda bulunacak. Siz 3. ittifakı nasıl görüyorsunuz? Yani seçimlerdeki rolünü, seçimden sonraki süreçte bir kilit rol oynayabilir mi? Siz nasıl gözlemlediniz?
3. ittifak böyle yumuşak bir terim, rencide etmeyecek bir terim düşünmeye, bulmaya çalışıyorum. Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da dışında bu iki ittifak kadar hiç de ağırlığı olmayan partilerden meydana geliyor. Orada dikkate alınması gereken siyasi ağırlığa sahip tek parti HDP'dir. HDP'nin tavrı gerek seçimlerden sonra parlamentoda ortaya çıkacak aritmetik bakımdan hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde elbette önemli olacak.
Taha Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Hayır.
Çok sağ olun, iyi akşamlar. Taha Akyol yayınımızdaydı. Güne Bakış devam ediyor. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de bireysel başvurunun 10. yılı uluslararası konferansını düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan öteki vurgusunu öne çıkanlar arasındaydı. Arslan, her birimiz bir başkasının gözünde ötekiyiz, insan hakları ötekinin hakkıdır dedi.
Birlikte yaşama kültürü yerleştikçe ve bu kültürel kültürün gerektirdiği empati, hoşgörü ve uzlaşma gibi değerler hayata geçtikçe bir hak arama yolu olarak küresel başvurunun etkinliği ve başarı şansı da artacaktır. Esasen ötekine yönelik empati ve saygı bu coğrafyanın hukuk köklerinde sağlam bir şekilde yer almaktadır. Örneğin Sadi Şirazi 8 asır önce bugün Birleşik Milletler Binası'nın duvarında asılı olan bir şiir yazdı. Alemin Çocukları adlı bir şiir, meşhur bir şiir. Ve bu şiirde bugün bizim belki ciltlerce kitapta, makalede okumaya çalıştığımız, şerhlerini belki okumaya çalıştığımız, ötekinin hakkı meselesini, ötekinin ontolojik varlığı, ötekiyle sağlıklı ilişki meselesini çok iyi ifade etti. Hem de böyle ciltlerce kitap yazarak değil.
Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve 4 farklı partinin katılımıyla oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı yarın kuruluşunu ilan edecek ve yol haritasını açıklayacak. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın düzenleyeceği halk buluşmasını Twitter hesabından paylaşarak yolumuz açık olsun dedi.
Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.30'da düzenlenecek programla kuruluşunu ilan edecek. Düzenlenecek programda ittifak içindeki siyasi partilerin genel başkanları, sözcüleri ve eş genel başkanları konuşma yapacak ve ittifak programının çerçevesini kamuoyuyla paylaşacak. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın düzenleyeceği halk buluşmasının afişini, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararlı yolcularına üstün başarılar diliyorum, yolumuz açık olsun mesajıyla paylaştı.
İranlı kadınlar ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün protesto etmek için saç kesme eylemi başlatmış ve bu eylem Türkiye'de yayılmıştı. Amini'yi destek için Edirne F tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanı Selçuk Mızraklı'dan da destek geldi. Demirtaş ve Mızraklı Amini'nin katledilmesini protesto etmek için İran'daki direnişe destek vermek amacıyla saçlarını kazıttı. Demirtaş'ın şu anda görmüş olduğunuz bu fotoğrafı sosyal medyada çok paylaşıldı. Hatta trend listesine de girdi. Bir mektupta yazan Demirtaş, baskı ve zulüme karşı direnmek sadece kadınların sorumluluğunda olmadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti. Bütün zulüm, zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun. Evet, Mahsa Amini'nin eylemini bir de Ankara'da yapıldı. HDP Ankara İl Örgütü Amini'nin öldürülmesini İran Büyükelçiliği önünde protesto etmek istedi ancak polis tarafından engellendi. HDP'liler açıklamayı HDP binası önünde yaptı.
Açık. Yani bina önüne alalım sizi. Binanızın önünde.
Yani şimdi hangi rejimden siz bahsediyorsunuz? İran Bolla rejiminin şu anda halka vahşet uyguladığını, özellikle kadınlara yönelik tutumunu biz bilmiyoruz mu yani? Lütfen bize müsaade edin, gidelim ve basın açıklamamızı yapalım.
Mahsa şahsında katledilen tüm kadınlara sözümüz, ahlaksızlık sizin görünen saç tellerinizde değil, İran'dan tüm dünyaya erkek egemen iktidarların zihniyetindedir. Buradan bir kez daha belirtiyoruz. Mahsa'nın direnişi ve mücadelesi bizlerin de mücadelesidir.
İran'da yaşanılan, kadına yapılan bu şiddet aslında Türkiye'de kadına yönelen şiddet erkek devlet aklından da farklı değil.
Bizde de çünkü başörtüsü üzerinden bir siyaset yapılıyor. Yani kadının saçını, bedenini, özellikle saçını dinle bütünleştirdiler. Hepimiz inanıyoruz, hani diyelim ki din odaklı olsun. Böyle bir baskı uygulanamaz. Bundan korktukları için gördüğünüz gibi yolu kapatmışlar. Yarın başka bir şey yapacaklar.
Amerika Birleşik Devletleri'nin tanınan gazetecilerinden CNN Dış Haberler Servisi şefi Amanpour'un İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yapacağı röportaj Amanpour'un başörtüsü takmayı reddetmesi üzerine iptal edildi.
İran'da örtünme kurallarının gereğini yerine getirmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü ülke çapında protesto edilmeye devam ediyor. Bu sırada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile röportaj yapmak isteyen CNN Dış Haberler Şefi Christian Amanpour'un röportajı son dakikada iptal edildi. Amanpour sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Reisi'nin röportaja kendisinin başörtüsü takmayı reddetmesi üzerine gelmediğini söyledi. Sözleştikleri saatten tam 40 dakika sonra Reisi'nin bir yardımcısının röportajın yapılacağı alana geldiğini ve kendisinden başörtüsünü takmasını istediğini belirten Amanpour, kendisini nazikçe reddettiğini, şu anda New York'ta olduklarını ve İran dışında hiçbir İran Cumhurbaşkanı ile röportaj yaparken başörtüsü takmadığını anlattı. Röportajın neden iptal edildiğini sosyal medya hesabından bir tweet dizisiyle anlatan Amanpour sözlerini şöyle noktaladı. İran'da protestolar devam ederken ve insanlar öldürülürken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile konuşmak çok önemli bir an olacaktı. Ülke çapında devam eden protestolarda şu ana kadar 31 kişinin öldüğü belirtiliyor. New York'ta konuşan Reis de Amini'nin ölümünün kesinlikle incelenileceğini söyledi.
Ankara'da bugün bir eylem daha polis engeliyle karşılaştı. Ankara Kızılay'da lokanta işleten Somalili Muhammed Abdullah hakkında İçişleri Bakanlığı sınır dışı etme kararı vermişti. Kararı protesto etmek için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isteyen Abdullah'ın arkadaşları polis tarafından engellendi. Destek olmak için gelen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, onu Somali'ye göndermek ölüme göndermektir. İktidar makamı bir cinayete imza atmaya çalışıyor derken polis basın mensuplarına ve izleyen vatandaşlara da engel oldu.
Burada herhangi bir bildirim yok, herhangi alınmış bir izin yok. Kusura bakmayın, burada müsaade edelim.
Arkadaşlar, emeğimize biraz saygı olsun.
Kimseyi engellemiyor.
Ben de sağlıyorum. Tamam, ben de sağlıyorum.
Arkadaşlar lütfen.
Burada vatandaşlar bir basın açıklaması yapmak istiyor. Neden? Somalili Muhammed İsa Abdullahi ölüm tehlikesi olmasına rağmen sınır dışı edilmek isteniyor İçişleri Bakanlığı tarafından. Ve duyarlı...
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.